sonsuzluğa atılan imza. Atatürk. Yıl 1938. Aylardan Kasım. Yer: Kabataş Erkek Lisesi. Atanın vefatının ardından edebiyat öğretmeni Nihat Sami Banarlı öğrencilerinin arasında. Atatürk'ü gerçekten anlayan, onun ilke ve inkılaplarını yaşatacak genç nesli inşa etme görevi var omuzlarında. Banarlı öğrencilerinden yazmalarını istedi. Atatürk için yazmalarını. Onlara biraz süre verdi, bekledi, bekledi. Öğrencilerinden Faruk Dursunoğlu'na yaklaştı, yazdıklarını okumasını istedi. Bu anıyı aktaran Ali Nejat Ölçen de merakla bekliyordu arkadaşının kaleminden dökülen cümleleri. Öğrenci biraz mahcuptu. Çünkü yazabildiği yalnızca bir cümleydi. Önce okumak istemedi. Nihat Sami Banarlı, "Bittiyse oku," dedi. Öğrenci ayağa kalktı ve yazdığı tek cümleyi okudu. "Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı." Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair Nihat Sami Banarlı, tek bir cümlenin ne denli derin anlamlar taşıyabileceğini bilse de hazırlıksız yakalanmıştı. Gözyaşlarına hakim olamadı ve cebinden çıkardığı mendiliyle gözlerindeki yağmuru dindirmeye çalışırken "Çok güzel olmuş," dedi. "Çok güzel olmuş." Mendil kâfi gelmedi, sınıfı terk etti.
Şüphesiz bu dünya fani, tarının aslanı hani, sizin nice mi mahluk hapisi birden ağladı. Şüphesiz bu dünya fani, tarının aslanı hani, sizin nice mi mahluk hapisi birden ağladı.
Atatürk'e ağıt şiirinde Aşık Veysel, "Ağlayalım Atatürk'e," diyor. Ancak onun yüzünü görmeyen, aldığı mirası kuşaktan kuşağa aktaran, atasının izinden giden her vatan evladı, üzerine düşen görevin bilinciyle dimdik yürüyor. Açtığı uygarlık yolunda gösterdiği hedefe ulaşmayı şiar ediniyor. Ağlamak değildir artık bugün bizlere düşen. Atatürk gibi bir dehanın evlatları olmanın verdiği gururla, atamızın mirasının aslında bir emanet olduğunun bilinciyle üretmektir. Bunu yapabilmek için onu anlamaktır üzerimize düşen. Onun eserlerini, düşün dünyasını, bilime, kültüre ve sanata verdiği değeri kavramaktır. Sevgili dinleyenler, ölümünün 84. yılında Atatürk'ü anarken, onun düşün dünyasına, entelektüel kişiliğine ve kaleme aldığı eserlere değinmek istiyoruz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necdet Aysal. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Mustafa Kemal Atatürk küçük yaştan itibaren hem zekası hem yetenekleriyle yaşıtlarından ayrılmış bir kişi ve hayatı boyunca da kendisini diğer bireylerden ayıran entelektüel özellikleri var. Ve bu özellikleri sayesinde de Türk ulusunun kaderine yön vermiş bir lider. Evet. Onun entelektüel dünyasına bir göz atarsak neler söylersiniz?
Tabii aslında bu özellikle entelektüel lider olmasını sağlayan tabii bir takım demin de sizin bahsettiğiniz gibi özelliklere sahip. Örneğin bilimsel görüş yetisi, işte kültürel zenginliği, özellikle bildiklerini aktarabilme kabiliyeti ve tabii belki de en önemlisi okuma azmi. Yani bunun dışında işte Türk milletinin ve Türk askerinin kültür yapısından etkilenmesi, askeri okullarda almış olduğu mükemmel eğitim, aynı zamanda sanata olan hayranlığı ki belki de muharebe meydanlarında edindiği tecrübelerin en doğal getirisi olan gerçekçi düşünebilme yetisi, sorumluluk anlayışı gibi daha pek çok özelliğini saymak mümkün. Tabii bu özelliklerinin bir kısmını özellikle doğuştan tabii ki sahip olmakla birlikte bazılarını ise işte içinde bulunduğu koşullar, çevre ve aldığı eğitimin belirlediğini kendisinin de aslında konuşmalarından anlıyoruz biz. Ki güzel bir soru var, o 1924'te bir gazetecinin kendisine yönelttiği soru, nereden esin ve kuvvet aldınız şeklindeki soruya verdiği cevap son derece anlamlı aslında. Açıklamak istiyorum ki ilk esin ana baba kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından ve eğitiminden alınır diyor. Gerçekten son derece anlamlı, güzel bir söz. Ki o ortama baktığımız zaman, doğduğu ortama, Mustafa Kemal Paşa'nın 2. Abdülhamit dönemi, yani Osmanlı Devleti artık tamamen büyük bir tükenişin içine girmiş. Siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik her açıdan sıkıntılar devam ediyor. Ve işte öyle bir ortamda Selanik'te dünyaya gelecek. Ve işte önce mahalle mektebi, daha sonra askeri okullarda eğitimini tamamlayacak askeri rüştiye, askeri idadi, İstanbul'da harp okulu ve harp akademisi şeklinde eğitim alacak. Tabii özellikle işte bu dönemde belki de entelektüel kişiliğinin gelişmesinde okuma, yazma ve güzel söz söylemeye olan merak ve yeteneği artık bu dönemde başladığını biz biliyoruz. Bir de anılarını ve günlüklerini incelediğimiz zaman hani kitap okumanın kendisinde adeta bir tutkuya dönüştüğü ve kitap okumak için hemen hemen her fırsatı değerlendirdiği, en güç koşullarda dahi
hayatı
kitap okuduğu.
Savaş alanlarında geçmiş bir kişi, bir liderden bahsediyoruz ama kütüphanesinde binlerce kitabın bulunduğunu da biliyoruz.
Evet evet, yani yaklaşık 4289 kitabı söz konusu. Ve örneğin o Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın artık son aşamasında 1922'de büyük taarruz öncesi 26 Ağustos 22'de başlayacak. 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanacak. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın mesela o ordugahta çadırında Çalıkuşu'nu, Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'nu okuduğunu. Yani çok ilginçtir öyle bir ortamda. Neyin ne olacağı belli olmayan bir ortamda. Yani okuma sevdasından vazgeçmediğini görüyoruz. Ve tabii okumanın yanı sıra dil merakı da var. Yani Fransızca öğreniyor. Ali Fethi Okyarlar'la işte sürekli çalışıyor. Aynı zamanda Almanca'ya merak sarıyor. Ve yani iyi derecede Fransızca konuşuyor ama çeviri yapabilecek düzeyde de Almancası var. Örneğin Çankaya'da o tehlike yani bittikten, Ulusal Bank Savaşı zaferle kazanıldıktan sonra Çankaya'da yeni bir köşk yapılacağı sırada işte mimarlardan üzerinde haritalar açıp çalışabilmeyi mümkün kılan bir kütüphane masasını istemesi. Ve özellikle aslında okuma ve araştırmaya olan merakını bize bu teklifi çok güzel gösteriyor. Tabii bir de gelişi güzel okumuyor. Yani altın çizerek, renkli kalemlerle altın çizerek ve gerekli notları alarak okuması son derece önemli. Örneğin bir de çok güzel sözü vardır onun, hoşumuza gider, zaman zaman gençlerle paylaşırız. Özellikle kitaplara olan duyduğu ilgiyi şu cümlelerle kendisi ifade ediyor. Yani çocukluğumda diyor, elime geçen iki kuruştan birini eğer diyor kitaplara vermeseydim diyor, bugün diyor yapabildiğim işten hiçbirini yapamazdım diyor. Gerçekten de burada okumanın ve kitabın önemini çok güzel sözlerle ifade ediyor. Tabii Mustafa Kemal Paşa yalnızca bizim Türk eserleri okumuyor. Yabancı eserleri de son derece meraklı. Çünkü o ortamda o Fransız ihtilalini araştırıyor. Sanayi devrimini araştırıyor. Ve aynı zamanda işte o aydınlanmanın gerekçelerini araştırıyor. Ve o dönemde daha öğrencilik yıllarında aslında o ne teokratik bir devlet düşünüyor. Neyin ne olacağı belli olmayan o dönemlerde. Ne padişah ve halife değişikliğini hastalığa çare olarak görüyor. Ve ne de ki aydınlar meşrutiyetin gelmesini istiyor o dönemde. Ve meşrutiyetin ülkeye aslında herhangi bir değişiklik getirmeyeceğini düşünüyor. Yani aslında önceleri açıkça ifade etmese de biz bu yorumdan, bu düşünceden hareketle onun kafasında aslında millet egemenliğinden yana bir düşüncenin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani o da bizi cumhuriyete götürecek.
Kesinlikle öyle. Yani pek çok kişinin aklında olmadığı bir dönemde onun kafasında aslında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli de yavaş yavaş şekilleniyor. Öyle
evet,
mi anlıyoruz
evet,
hocam?
Evet, evet, evet. Artı tabii bu entelektüel kişinin yanı sıra yani o aslında tüm olaylara aklın ve bilimin ışığında yaklaşacak. Ve onun düşünceleri belki de hani demin de sizin ifade ettiğiniz gibi ileride gerçekleştireceği aslında ilke ve inkılapların da temel dayanağını oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında şey var, bir entelektüel kişiliğin hemen perde arkasında sosyal yaşantısına baktığımız zaman aslında yani spora çok büyük bir ilgisi var. Özellikle güreşe çok büyük ilgisi var. Bunun yanı sıra yüzme, ata binme yani bu ilgisini, Paşa'nın ilgisini çeken sporlardan bir tanesi. Örneğin işte o öğrencilik yıllarında pek çok anekdot vardır. Nerede güreş yapan bir sporcu görse işte hemen izlemeye koyuluyor ve onları mesela onun güreşe olan ilgisini aslında bu çocukluk arkadaşı Asaf İlbay çok güzel anlatıyor hatıralarında. Kuvvetli ve cesaretli insanlara hayranlık duyardı diyor. Güreşe bayılır, mahalle çocuklarını sık sık güreştirir, seyrini de doyamazdı diyor. Yani o öğrencilik yıllarında Asaf Bey'in böyle bir anekdotu var. Aynı zamanda tabii spor dışında zeybek oyunlarına ki dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Çok güzel zeybek oynadığını biz biliyoruz. Türk Ocağı'nda vesaire bunun örnekleri var. Rumeli türkülerine bayılıyor tabii ki. Sinema ve tiyatro gösterilerine aşırı bir ilgisi var. İşte tavla ve bilardo oynuyor. Çok ilginçler öyle. Pek çok fotoğrafı vardır bizim Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivinde. Atatürk'ün yayınlanmayan pek çok resim var. Öyle resimlerde var. Dikkatimizi çekiyor. Ve at yarışları izlemekten büyük keyif aldığını biliyoruz. Yani aslında bütün bu özellikler onun entelektüel kişiliğinde ne yapacak bize net bir şekilde gösteriyor. Yani İstanbul Beyoğlu'nda işte koruması olarak sokaklarda yürüyor. Lebon adı verilen o pastanede pasta yiyor. Borş çorbasını çok seviyor Rus lokantasında. Bozayı çok seviyor vefada boza içmeye. Yani böyle o günlüklerine baktığımız zaman, hatıralara baktığımız zaman yanında bulunan arkadaşlarının hatıralarında bu örnekleri daha da çoğaltmamız mümkün.
Tabii hem entelektüel bir dünyası var, entelektüel bir kişi, hem de bilime de çok büyük önem veriyor. Eğitime, sanata büyük bir önem veriyor. Nitekim yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da en önem verdiği alanlardan biri eğitim.
Eğitim. Ve eğitim onun için son derece önemli. Özellikle tabii eğitimle ilgili Cumhuriyet'ten hemen sonra önemli inkılaplar gerçekleşecek. Belki de en önemlisi tabii ki 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu olacak. Ve şey yok yani genç kalmadı o uzun yıllar devam eden savaşlar yüzünden. Eğitim gerçekten ve Osmanlı'dan sıkıntılı bir eğitim sistemi devralacak. Yani ve dolayısıyla eğitimin bir an önce düzlüğe çıkarılması gerekiyor ve gençlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Ve bunun için de işte Maarif Vekaleti bu Tevhid Tedrisat Kanunu ile Eğitim Öğretim Birleştirilmesi Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı diyeyim ben. Ve ne yapacak? İşte sınavlar açacak tüm yurtta, başta İstanbul, Ankara olmak üzere. Ve orada yetenekli öğrenciler tespit edilecek. Ve onlar işte 1924'lerden itibaren artık eğitim amaçlı yurt dışına gönderilmeye başlayacaklar. Yani burada hangi branşlarda? Her branşta aslında. Baktığımız zaman biz bu gidenlerin alanlarına işte resim var, müzik var, heykel var, edebiyat var, tıp var. Yani özellikle kendi aralarında sivrilenlere büyük kolaylıklar sağlayacak. Yani bu aslında bize neyi gösteriyor? Mustafa Kemal Paşa'nın işte sanata ve sanatın bir milleti dışarıda en iyi tanıtan güçlü bir elçi olduğunu aslında tahmin etmesinden, bilmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Ki onunla da ilgili zamanımız varsa çok şey var, güzel bir anekdot vardır. Hani buyurun. O gençler, pek çok genç vardır yurt dışına gönderilen. İşte o gençlerden bir tanesi de şeydir. Mahmut Sadi Bey'dir, Mahmut Sadi Irmak'tır. Ki bu gençler işte 1924 yılında genelde Almanya, Fransa ve Belçika'ya gönderiliyor. Ve Mahmut Sadi'nin eğer birkaç tane hemen ismini saymam gerekirse, Mahmut Cüda var, Muhittin Sebati var, Refik Epikman, Ulvi Cemal, Erkin Cezmi, Rıfık, Cemil Sena Ongun, Naci Erer gibi daha pek çoklarını sayabiliriz o 1924'lerde ve sonraki yıllarda yurt dışına gidip iyi bir eğitim alıp tekrar ülkeye gelen ve ülkenin kalkınması için gece gündüz demeden çalışan pek çok böyle bilim adamımız söz konusu. Mahmut Sadi tabii bu o günleri aslında çok güzel özetliyor hatıralarında. İzniniz olursa hatırayı ben dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Tabii kendisi evet kendisi tabii işgal yıllarında İstanbul Hukuk Mektebi'nde okuyor. Aslında biyoloji öğretmeni. Biyoloji öğretmenliği sırasında hukuk mektebine kaydoldu. Hukuk tahsili görüyor ve 1923 sonlarında işte aslında 24 olması gerekiyor. Bu ilan 24'te ama orada bir herhalde bir hata var. Her neyse ben aynen onu paylaşmak isterim. Yıl 1923 İstanbul Darülfünun'da hukuk mektebinde öğrenci olduğum sıralar okul duvarında bir ilan görüyorum. Avrupa'ya talebe yollanacaktır. Allah Allah diyorum. Ülke yıkık dökük. Yıl 1923. Avrupa'ya talebe. Lüks gibi gelen bir şey. Ama bir şansımı denemek istiyorum. 150 kişi içerisinden 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına Atatürk Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış. Zaman geldi. Sirkeci Garı'ndayım. Ama kafam öyle karışık ki gitsem mi kalsam mı? Orada beni unutur mu bunlar? Para yollarlar mı? Gurbet ellerinde ne yaparım? Bir an gitmemeye karar verdim. Döndüm. O sırada bir müvezzi, bir posta memuru ismimi çağırdı. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi. Bir telgrafın var. Telgrafı açtım. Aynen şunlar yazıyordu. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. Mustafa Kemal. 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hesap edebilen bir lider, dünya lideri olmasında ne olsun? Gel de şimdi gitme. Git de çok çalışma. Gel de ülkene hizmet etme şeklinde. Gerçekten çok güzel bir anıdır.
Gerçekten öyle.
Ve gerçekten Mahmut Sadi Bey daha sonraki şunu söyler. Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bir bilim adamıyım der. Çok başarılı olmuştur. Tıp tahsili görmüştür. İstanbul'a dönmüştür. Profesör olmuştur. Ordinarius profesör olmuştur. Ve bir arada başbakanlık yapmıştır. Daha bunun gibi daha pek çok şey var. Ve bu öğrencilere devlet tüm imkanlarını seferber ediyor. Mesela o 24'te gidenlere bu ekibe 96 lira veriyor. 96 lira aylık şey maaş bağlayacak ve gerçekten o gençler çok rahat bir şekilde başları dik bir şekilde yaşamlarını Avrupa'da sürdürecekler. Niye? Çünkü o dönemde Avrupa biraz sıkıntılı. İşte özellikle para değerimiz pek çok Avrupa birimine göre çok yüksek ve bu arada Avrupa'da birbirine ardınca gerçekleşen devalüasyonlar sonucu ve işte bu gençlerin çok rahat bir şekilde bu aldıkları aylıkla hayatlarını idame ettirdiklerini ve çok başarılı olduklarını söyleyebiliriz.
Evet, hem gençleri yurt dışına yolluyor genç Türkiye Cumhuriyeti, hem de Atatürk bütün yurt gezilerinde mutlaka okulları da ziyaret ediyor.
Evet.
Sınıflara giriyor, öğrenci gibi dersleri dinliyor.
Evet, pek çok hatıra var yani. Ve o kadar çok ki o hatıralar işte Kayseri'de olsun, Yozgat'ta olsun. Yani zaman zaman öğrencilerin sıralarına oturuyor, zaman zaman ayakta. Ve zaman zaman da işte öyle bir ilginç bir güzel bir anekdot var. Ders sırasında şey diyor, mesela Kayseri'de fizik dersinde gerçekleşiyor. Öğretmen sanki sınıfta Atatürk ve arkadaşları yokmuş gibi dersini anlatmaya devam ediyor. Ve bir ara Atatürk istemeyerek kara tahtanın önüne doğru böyle dönüyor. Bu arada öğretmen Paşa'yı uyarıyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki paşam diyor biraz çekilir misin diyor. Çocuklar tahtayı göremiyor diyor. Tabii şey Atatürk'ün yanındakiler heyecanlanıyor ve şaşkınlıkla ne olacağını merak ediyorlar. Tabii biraz zil çalıyor. Şimdi kıyamet kopacak öyle düşünüyor yanındakiler. Ve zil çalınca Atatürk tabii hayran hayran Abdullah Efendi'ye, fizik öğretmenimiz Abdullah Efendi'ye dönüyor. İşte diyor dershaneyi bir mabet, dersi ibadet gibi gören gerçek bir öğretmen diyor. Yani ve yani kızması
bir yana bir de hayranlığı
öğretmeni, dile getiriyor. Öğretmeni böyle yani onurlandıran gerçekten evet, bunlar evet. Son derece güzel şeyler. Vehbi Bey ile güzel bir hatıratı var. Ve Vehbi Bey'i tanıyor. Yine şeyde Yozgat Lisesi'nde gerçekleşiyor olay, anekdot. Onun dersine giriyor. Seni diyor gözümden diyor Vehbi diyor. Bir yerden ısırıyor öğretmenim diyor. Diyor ki ben diyor işte hem milli mücadele hem Çanakkale yani Birinci Dünya Savaşı'nda hem de milli mücadele diyor. İşte görev yaptım paşam diyor. Dersini anlatıyor. Çok memnun kalıyor. Tam çıkışta diyor ki benden bir isteğin var mı diyor. Soruyor öğretmenimize. Tabii Vehbi Bey de diyor ki sıhhatinizi dilerim Paşa Hazretleri diyor. Ancak zatı devletinizden müsaadenizle bir istirhamım olacak. Eğer tensip buyurursanız mebus olmayı arzu ederim diyor. Ve bunun üzerine paşa kızgın bir ifadeyle bırakınız diyor. Sizin muallim ve mürebbi olarak hizmetiniz değil mebusluk. Reisi cumhurluğa bile değişilmez. Siz Türk çocuklarını yetiştiriyor ve nur dağıtıyorsunuz diyor. Eğer maddi bir meşakkatiniz varsa derhal telafi olunsun diyor. Hem diyor ben nasıl olsa diyor mebus bulurum diyor. Fakat sizin gibi bir muallimi kolay kolay bulamam diyor. Bu da
öğretmeni
gerçekten
koyduğu yer kendi ya, kafasında ya, yani, düşünce sisteminde öyle değil mi?
Kesinlikle o. Kesinlikle yani bu da beni bayağı bir etkilemiştir bu güzel evet, söz. Evet. Daha bunun gibi tabii şey var pek çok güzel anekdotlarımız söz konusu. Evet.
Hocam tabii Mustafa Kemal Atatürk hem çocukluğundan beri çokça kitap okuyan, sohbetimizin başında da değindik, hem de not ala ala okuyan bir entelektüel lider. Bu okuma hayatı onu bir süre sonra kitap yazmaya, eserler meydana getirmeye kadar götürüyor. Kaleme aldığı pek çok kitap var. Biraz da onlardan bahsetmek
evet,
isteriz.
Yani aslında kitap seçiciliği yok ve her şeyi okuyor. Namık Kemal'den Tevfik Fikret'e kadar okuyor ve çok güzel yine bir sözü vardır. Diyor heyecanlarımın babası diyor Namık Kemal, fikirlerin babası Ziya Gökalp'tir diyor. Yani bu da son derece güzel anlamda. Yani o kısa hayatında evet çok okumuş ama yazmaya da zaman ayırmış ve aşağı yukarı eserlerine baktığımız zaman günlükler, anılar, mektuplar, raporlar, söyle ve demeçler, bildiriler, telgraflar, askerliğe dair çeviriler ve yazdığı kitaplar ve aynı zamanda bir de gazeteler olarak sınıflandırmamız mümkün. Yani belki de en önemli eser yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 1927'de 15 Ekim, 20 Ekim 1927'de bizzat okuduğu nutuk vardır. Ve Cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli, herkes tarafından okunması, bilinmesi gereken önemli kaynaklardan bir tanesi. Daha sonra medeni bilgiler var. Afet Hanım'ın derleyip topladığı medeni bilgiler. İşte çevirileri var. Takımın muharebe talimi, Cumali ordugahı ve tatbikat gezisi, bölüğün muharebe eğitimi, zabit ve kumandan ile hasbihal, Arıburnu muharebeleri, hatıra defterleri, Karsbat hatıraları, taktik meselelerin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler gibi böyle askeri nitelikli pek çok kitabı var. Çeviri büyük çoğunluğu. Belki de bunların belki de en önemlisi diye düşünüyorum ben. Bunların en önemlisi burada geometri kitabı karşımıza çıkıyor. Çok yani ilginç. 1937 yılında bugün kullandığımız o geometri terimlerinin aşağı yukarı sayı olarak 142 açıklama diyor. Bu kitap elimizde var. Orijinaline de baktım. Türkiye İnkılap Tarihi Enstitüsü kütüphanemizde de var. Onu da inceledim. Ve 44 sayfalık aşağı yukarı bir kitapçık. O terimlerin, Osmanlıca terimlerin günümüz Türkçesine çeviren lider olarak biz Mustafa Kemal'i görüyoruz. Yani çok zor. Ben bile yaklaşık 35 yıldır bu Osmanlıcanın içindeyim ve yaklaşık da bir yani 20 yıldır da bu dersi veriyorum lisansla ve yüksek lisans ve doktora da ve gerçekten yani iyi olmama rağmen durumu iyi olmaz zorlanıyorum. Örneğin müselles mesela müselles üçgen müsellesi mütesaviyül olarak geçiyor. Yani telaffuzu bile sıkıntılı kelimeleri günümüze aslında kazandıran Mustafa Kemal olduğunu söyleyebiliriz.
Ama kitabın başında yazarı da belli değil.
Belli değil. Evet, evet, belli değil. Yani o öyle bir de böyle bir olgunluğu var. Yani evet. Pek çok şeyde de o şeyi kullanmıyor. Örneğin Yine bu eserler arasında gazete son derece önemli. Yani o işgal dönemlerinde neyin ne olacağı belli olmayan dönemlerde 1 Kasım 1918 tarihinde okul arkadaşı Ali Fethi Okuyar Bey ile Minber adı verilen bir gazete çıkaracak. Yani ama fazla tabii o işgal dönemi olduğu için 18 sonlarında pek fazla uzun ömürlü olmadığını, 51 sayı çıktığını biliyoruz Minber adı verilen gazetenin. Örneğin kongreler döneminde Ulusal Bağımsız Savaşımızın örgütlenme aşamasında Sivas Kongresi'ndeki 4-11 Eylül 1919'da gerçekleşmiştir ve gerçekten son derece önemli kararlar almıştır Sivas'ta. Örneğin işte Manda ve Himayen reddedilmesi, kapitülasyonların reddedilmesi. Ve tabii 14 Temmuz 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Sivaslı gençlerin de istekleri doğrultusunda ve işte Selahattin Bey'i mesul müdür olarak atacak. İrade-i Milliye adı verilen bir gazete çıkartacak. Hı hı. Ve İrade-i Milliye başlayan mücadelenin aslında sesi olacak, kurtuluş sesi olacak. Örneğin 27 Aralık 1919'da Paşa ve arkadaşları Ankara'ya geldiği zaman temsiliyeti başkanı olarak Ankara Valiliği kendilerine kalmaları için günler öncesinden bugün hava tahminlerinin yapıldığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binasını tahsis etti. Ve Mustafa Kemal Paşa yani 27 Aralık 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar 4 ay o binada kalacak. Ve o binada Mustafa Kemal Paşa Ankara'da 3. gazetesinin çıkarılma direktifini verecek. Ve o gazete 10 Ocak 1920 tarihinde o binada değil ama Ulus'ta. Hemen o vali konağın hemen karşısında bulunan Veli Han adı verilen bir hanın kiralanan iki odasında 10 Ocak 1920'de Hakimiyet-i Milliye yayın hayatına merhaba diyecek ve tüm gelişmeleri Anadolu'da yaşanan milli mücadele ile ilgili tüm gelişmeleri yine biz Hakimiyet-i Milliye gazetesinin sesiyle haberleriyle öğrenmiş olacağız.
Evet, gerçekten son derece etkileyici bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Entelektüel dünyasıyla, bilime, sanata verdiği önemle, tabii ki askeri dehasıyla. Evet. Sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı böyle bir lidere evet. sahip olmak.
Şeyin çok güzel bir sözü vardır, izniniz olursa onunla bitirmek isterim. İşte 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış. Özellikle İstanbul'u boşaltma işlemi başlayacak ve işte o günlerde Ekim yani Yunan bozgunundan sonra o Ekim 1922 tarihinde İngiliz parlamentosu toplanacak o günlerde ve heyecanlı toplantılar yapacak ve soruyorlar üyeler, parlamento üyeleri, başbakan Lloyd George'a bize ne söz verdi, netice ne oldu diyorlar yani ve bunun üzerine Lloyd George işte o parlamentoda o tarihi konuşmayı yapıyor. Arkadaşlar asırlar pek nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahiyi asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelir diyor ve bu konuşmanın sonunda da başvekillikten başbakanın istifa ettiğini görüyoruz.
Evet efendim. Evet, atamızı vefatının 84. yılında saygıyla, minnetle anıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz
ben
bu
teşekkür
güzel
ediyorum.
Sohbet için. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necdet Aysal konuğumuzdu.
Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet elimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli yurtumuzdur.
Atatürk demek, özgürlük demek. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirebilmek. Atatürk demek, bilim demek. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak için Türk milletine bilim yolundan ayrılmamayı öğütlemek. Atatürk demek, sanat demek. Bir ulusun sanattan ve sanatçıdan yoksunluğunda eksik kalacağını idrak edebilmek. Atatürk demek, eğitim demek. Kalıcı zaferlerin eğitim ordusuyla kazanılacağını bilmek. Atatürk demek, Türk'ün atası demek. Ve onu görmek demek, fikirlerini, duygularını anlamak ve hissetmek demek. Fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Atatürk'ün elbette unutulmaz birçok anısı vardı. Onunla aynı havayı soluyan isimlerden dinliyoruz. Kıymet Tesal anlatıyor.
Benim Atatürk anılarım, Atatürk'ün babam Nuri Jonker'le olan yakın arkadaşlığına dayanır. Atatürk geçmiş son yüzyılların içinde örneği olmayan büyük bir insandı. Yaratılışı, yapısı, yetişmesi kendisine insanlığın en üstün bütün ayrıntılarını vermişti. Babam anlatmıştı, Selanik'te Cumhuriyet'ten çok önce Olympus kahvesinde bir gün Atatürk arkadaşlarına memleketi kurtarma ve yükseltme hayallerini açıklarken her birine vereceği görevi söylemiş. Babam da kendisine peki bu görevleri bize vermek için sen ne olacaksın demiş. Bunu sorunca ben bu görevleri size verebilecek sorumluluktaki mevkide olacağım demiş. Atatürk vatanı kurtarma, toplumu yüceltme tasarılarını, kararlarını daha 1912 Selanik'inde kristalize etmişti. Hayatı boyunca da bu tutkudan ayrılmadı. Bugün gibi hatırlıyorum 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi Atatürk'ü ziyaret için Türkiye'ye gelmişti. Atatürk seçkin misafiri uğruna Ankara'da bir opera temsili verilmesini emretti. Aslında bir Türk operası yazılmamıştı ve Türkiye'de hiçbir opera oynanmamıştı. Sahneye koyan yoktu, sanatkar pek azdı, yeteri kadar müzisyen yoktu. Bütün bu yokluklar içinde enstrüman çalan insanlar arandı, sesi olanlar aranıp bulundu. Bunların arasında ben de vardım. Gece gündüze katıldı, devamlı provalar yapıldı ve bu provalara Atatürk'ün bizzat birkaç defa katıldığını da iyi hatırlıyorum. Ve Adnan Saygun'un bestelediği, Münir Hayri Egeli'nin yazdığı ilk Türk operası Özsoy, Ankara Halk Evi sahnelerinde Atatürk'ün ve Rıza Şah Pehlevi'nin huzurunda başarıyla oynandı. Atatürk, güzel sanatların özellikle Batı müziğinin Türk toplumunun gelişmesine yapacağı etkiyi iyi biliyordu. Atatürk'ün yeni kuşaklara güveni büyüktü. Her çabasını, her girişimini onlar için yapmıştır. Ulusal varlığın korunmasını da onlara emanet etmiştir. Bugün ondan sonra gelen ışık yalnız bizi değil, başka toplumları da aydınlatıyor ve onlara geleceğin mutlu yollarını gösteriyor.
Sabiha Gökçen anlatıyor.
1938 yılında Balkan Antantı oluyordu ve bu Antant için Ankara'ya Balkanlardan heyetler gelmişti. O heyetleri Atatürk Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Onlara bir çay veriyordu. Bana da sen de üniformanı giy ve aşağıya o şekilde in dedi. Misafirlerin yanına öyle gelir. Çünkü her gittiğimiz yerlere Atatürk çok seviyordu beni üniformayla, üniformalı halimi. Ve her yere o şekilde götürüyordu beni. Yine oraya da üniformamı giyerek inmemiz emretti. Çay zamanı ben de üniformamı giyerek aşağıya çay salonuna indim. Atatürk beni o misafirlere takdim etti. Her biri ayrı ayrı ilgilendiler. Ve dolayısıyla arkadan hemen bir davet vaki oldu. Atatürk'e dediler ki acaba Balkan merkezlerine bir ziyaret yapar mı tayyaresiyle diye. Atatürk bana sordu, yapar mısın dedi. Bak seni davet ediyorlar, gidebilir misin? Ben de kendisine dedim ki gidebilirim paşam. Biz paşa diye hitap ederdik hep Atatürk'e yaşadığı zamanlar. Gidebilirim fakat biraz çalışmam lazım dedim. Ve hemen orada gene peki o halde ne kadar zaman lazım senin çalışmana? Bir ay kadar çalışırsam dedim zannediyorum yapabilirim bu turu. Ve ondan sonra onlara dedi ki bir ay sonra Gökçen sizi her birinizi ayrı ayrı merkezlerinizde ziyaret edecektir dedi. Ve bu surette benim Balkan turuna gitmem kararlaştırıldı. Fakat o tarihlerde Atatürk'ün hastalığı da ilerliyordu. İstanbul'a gitmiştik. İstanbul'da ben bir taraftan bir harp tayyaresiyle gidecektim bu Balkan turunu. Bir harp tayyaresiyle yapacaktım ve yalnız olarak yapacaktım. Yaptım zaten. O çalışmalarıma başladım. Çalışmalar devam ederken epey bir zaman geçti üzerinden. Atatürk bir gün beni yanına çağırdı. Savarona yatındayız o sıralarda. Dedi ki senin artık oraya gitme tarihin yaklaştı. Hazırlığın bitti mi, yetiştin mi diye sordu. Ben Atatürk çok hasta olduğu için artık böyle bir seyahati asla düşünemiyordum. Ve bilmiyorum dedim, yani ilk ve son defa Atatürk'e bir yalan söylemiş oldum. Dedim ki bilmiyorum yetişip yetişmediğimi, pek zannetmiyorum dedim. Atatürk her şeyi çok iyi sezer, anlardı. Yaver Bey'i çağırttırdı, ona emir verdi. Dedi ki sorun bu Amerikalı pilottan, Gökçen bu seyahate hazır mıdır, değil midir? Amerikalı pilot da bir rapor veriyor, yazılı bir rapor. Onda benim tamamıyla bu seyahate hazır olup ve gidebileceğimi belirtiyor. Biraz sonra Yaver Bey elinde raporla geldi. Ben yine Atatürk'ün yanındaydım. Okudu kendisine bunu. Atatürk şöyle yüzüme baktı. Çocuğum dedi, verilen söz daima yerine getirilmelidir. Türk sözünden dönmez. Biz söz verdik, bu söz yerine gelecektir. Ben biliyorum senin için gitmek istemediğini ama gideceksin ve bu seyahatinde muvaffakiyetle yapacaksın dedi. Benim için hakikaten bu da unutulmaz bir anı olmuştur. Ve Balkan turuna gittim. Balkan turunu iyi bir şekilde muvaffak oldum bu tura. Döndüm geldiğim zaman da Atatürk'ü büyük sevinçler içerisinde gördüm. Zaten bu turu yaptığım sıralarda telefonla ve diğer vasıtalarla takip ediyordu. Çok memnun kalmıştı benim yapmış olduğum bu turdan. Atatürk öyle bir kimseydi ki çok müşfik bir insandı. Yani ben kendi babamda olsaydı belki ondan gördüğüm şefkati göremezdim. Ben babamı küçük kaybettim ve Atatürk'ün yanına da çok küçük geldim. Bir defa insan tarafı çok fevkaladeydi, şefkati fazlaydı. Her yönüyle Atatürk dahi denecek mükemmel bir kimseydi.
Emekli subay Ethem Şevki Kepenek anlatıyor.
Atatürk kimsenin tahmin edemeyeceği kadar popüler bir adamdı. Yani ciddi ve samimiydi. Her şeye kolay kılmazdı. Seri, çok hızlı karar verirdi. Gördüğü şeyi kavrar ve kararını verirdi. Ve kararında da aldanmaz bir adamdı. İnönü bir gün demişti ki Atatürk'le aynı karara varıyoruz fakat ben ondan bir saat sonra karar alıyorum. Atatürk arkadaşlarını severdi. Daha önceden tanıştığı arkadaşlarını severdi. Arkadaşlık hatırını güderdi. Böyle mütekebbir, burnu yukarıda bir adam değildi. Alçak gönüllüydü fakat şımarıklığı sevmezdi. Birisi ona eskiden daha yakınlık, daha samimi arkadaşlık etmiş de biraz laubali olayım diyenin dersini verirdi. Şımarıklığı sevmezdi. Benim kanaatim şudur. Atatürk olmasaydı Kurtuluş Savaşı başarılamazdı.
Profesör Doktor İbrahim Agah Çubukçu anlatıyor.
Mussolini'nin Roma İmparatorluğunu canlandırmak istediği sıralarda Anadolu hakkında ileri geri söz ettiği bilinmektedir. İşte bugünlerde Ankara Palas'ta kor diplomata bir yemek veriliyor. Yemeğe Büyük Atatürk de geliyor. Salona kararlı adımlarla giriyor. Büyükelçilerin tek tek elini sıktıktan sonra İtalyan Büyükelçisi'nin önünde duruyor. Ve şöyle söylüyor. Şefiniz Anadolu'da gözünün olduğunu gösteren ifadelerde bulunuyor. Söyleyin ona ben hayattayken o buraya gelemeyecek. Ben öldükten sonra da gelemeyecek. Çünkü bir Mustafa Kemal giderse yerine 1000 Mustafa Kemal geçer.
Tiyatro sanatçısı Vasfi Rıza Zobu anlatıyor.
Yaveri geldi ve ertesi akşam için bizi, bütün heyeti Marmara Köşkü'nde akşam yemeğine davet ettiler. Giyindik, kuşattık, kalktık gittik. İyi de geçiyor gece. Saat 2-2.30 oldu. Veda edeceğiz. Dedi ki Reşit Garip, yalnız dedi paşam dedi, müsaade ederseniz dedi. Bu sanatkarlar dedi size veda ederken elinizi öpmek istiyorlar dedi. Hayır dedi. Hayır deyince hepimizde şafak attı. Neden? Hayır, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ters bir şey mi oldu? Ya? Hepimiz mebus oluruz. Vekil oluruz. Hatta reisi cumhur oluruz. Ama hiçbirimiz sanatkar olamayız dedi. Şey, hassas bir tarafımıza dokundu. Böyle mütebessim falan bir nazarla dinliyoruz. Sanatkar el öpmez. Sanatkarın eli öpülür dedi.
Türk Dil Kurumu eski baş uzmanı Agop Dilaçar anlatıyor.
Atatürk bıldırcın yemezdi. Biz hayret ederdik. Bize mevsiminde ikişer bıldırcın getirildi sofraya. Çünkü biz Atatürk'le sık sık yemek yerdik. Fakat kendisine pirinç getirildi, tavuk getirildi. Ve sorduk bir kere cesaret alma. Hatta bana sordurdular. Bu bıldırcına karşı neyiniz var? Efendim dedim. Birkaç sene evvel Karadeniz sahilinden bir vali bir kafes içerisine konmuş, birkaç bıldırcın göndermiş Dolmabahçe Sarayı'na. Ve kafesin kapısını böyle açmış. Bıldırcınlar hemen üşüşmüşler, kendisine sığınmışlar. Bana sığınan hayvanı ben yerim mi dedi. Böyle ince duygulu bir adamdı kendisi.
Safiye Ayla anlatıyor.
O şarkının hatırasını unutmuyorum. Evet. Bu hatırayı da size arz edeyim. Bu şarkı Yemen türküsü. Onu dinlediği zaman Atatürk'ün gözlerinden yaş geldiğini gördüm.
Havada bu Yemen
ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ, bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ. Mithat Cemal Kuntay, Atatürk'ün cenazesini Ankara'da karşılarken şiirinde, naçiz bedeni vatan toprağına kavuşacak olan atanın ölmeyecek fikirlerini anımsatır. Bizler de yalnızca 10 Kasım'da değil, nefes aldığımız her gün, her an onun fikirlerinin izinde yürümeye devam ediyoruz. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar ve Feyza Öztoprak Kaptı, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Arzu Türkdoğan, Halim Yağcıoğlu'nun dizeleriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün göçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var, iyi bilin. Ben işte o ikincisi. Sonsuzlukta. Ruh gibi bir şey görünmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Sonsuzluğa atılan imza, Atatürk.